mezde ne hikmet var ki, sual. Şu mezde ne hikmet var ki o kadar taraftarsın, daima söylüyorsun.
Tabii. Çünkü biri kitab-ı kebiri, kainattan gelen malumat, bilimsel gerçekler. Diğeri Kur'an-ı Kerim'den gelen hakikatler. Birini Allah inzal etmiş, diğerini yaratmış. Kur'an, kainatın bir tercüme-i ezeliyesidir. Biz Kur'an'ı mücessem hale getirsek, Kur'an'ı yapsak yani, yapsak sanat açısından, kainat meydana gelir. Kainatı izah etmeye kalksak, bir harita olarak kainatı ortaya koymaya çalışsak da Kur'an çıkar. Şimdi ikisinin çatışması mümkün değildir. Yapan bilir, bilir, bilen konuşur diyor Üstadımız. Kainatı yapmış Allah, Allah-u Zülcelal. Kainatı yapan Cenab-ı Hak Kur'an'da kainatı izah ediyor. Nasıl fen ilimlerle din ilimleri çatışsın? Ama bir de bir vaka var. Tarih boyu çatıştırılmış bunlar. Birbirlerine muhalefet etmişler. Biri diğerini teçhil, öbürü diğerini tekfir etmiş. Medrese ehli tekke ve zaviye ile mektebi tekfirle itham etmiş. Ehli mektep ise onları cehaletle itham etmiştir. İkisi arasındaki çatışma bir Osmanlı'nın mahiyeti itibarıyla perişaniyetini netice olarak vermiştir. Peki nedir bu? Bunun da iki sebebi vardır. Bir tanesi ehli mektepte, diğeri ehli medresededir. Ehli medresede olanlar maalesef üstadın nazara verdiği gibi Kur'an'dan maksat olan Allah'ın muradını anlamak, murad-ı ilahiyi tarassut etmek, ona vakıf olmak mane ve muhtevasını kaybedip ulûm-u âliyeyi ulûm-u âliye yerine ikame etmeye çalıştıklarından dolayı Allah'ın muradından uzaklaştıkları için fenne muhalefet ettiler. Çünkü kuru bilgi, kuru malumat ilahi muradı onlardan uzaklaştırınca fenden gelen malumat da bunları rahatsız etti. Ehli fende ne eksiklik vardı? Onlar da kuru bir bilgi olarak baktılar fenne. Allah'ın sanat ilahiyesi gözüyle bakmadılar. Manayı harfiyle baktıklarından dolayı, manayı ismiyle baktıkları için, manayı harfiyle bakmadıkları için onlar da o yolda nakıs ve eksik kaldılar. Biri sureti inkar etti, öbürü hakikatle mücadele etti. İkisi de çünkü taraf ilahiden gelmişti. Kur'an'ın lafzı da Allah'tan gelmiştir, manası da Allah'tan gelmiştir. Yediğimiz elmanın bir sureti var, kabuğu. Bir de içinde gıdası var. Kimse karpuzu kabuğu için almaz, içi için alır. Ama ikisi taraf ilahiden yapıldı mı birbirinin lazımı, melzumu gibidir. Biri diğerine feda edilmez. Kabuğa ne lüzum vardı? İçi muhafaza edemeyiz. İçe ne lüzum vardı? Kabuğu niye alacaksın? Bir anlamı kalmıyor. Fenlendin böyleyken biz kalktık ayırdık bunları birbirinden. Bu çatışma Osmanlı'nın son dönemlerinde devam etti. Büyük bir intikam amacıyla Cumhuriyet'in ilk yıllarında Cumhuriyetçiler iki çatışan grubu birbirinden ayırdılar. Maddi terakkiye göğe vesile olacak diye fenni esas tuttular. La dini bir sistem uyguladılar. Bunların taassubu bu işi geri bıraktı diye. Halbuki onların taassubu değil, atalet de tembellik. Dini doğru anlayamama, dini doğru yorumlayamama noktası sanayi devrimini bizden uzaklaştırdı. Avrupa'da kulaç, fende kulaç atamamaya başladı. Bunun sebebi tembellik. Tembelliğin de sebebi dini hakiki noktada anlayamama, dinin dünyaya, dinin nizama, dinin sek ve idareye, dinin fenne, dinin gelişmeye ve terakki olan kısmına nazar-ı itibar etmedik. Din deyince beş vakit namaz, oruç, hac ve zekatla bu işi kapattık. O da bizim maddi gelişmemizi değil, manevi gelişmemizi emniyet altına aldı. Temizlik de Allah'ın emriydi. Din kuvvetleri birleştirmek de Allah'ın emriydi. Tefrikaya düşmemek de namaz gibi Allah'ın emriydi. Güçlerinizi bir araya getirin Allah'ın emriydi. Bunları da bunlara itibar etmedik. onlara itibar eden ehli fen Avrupa, onlarla ayakta duran dünyayı kazandı. Biz itibar ettiğimiz hakikatlerle ahireti ayakta tutan bir meseleye el attık. Ama dünyada Allah'ın imtihan şartları çalışmakla doğru orantılı olduğundan dolayı dünyada onlar bizi mağlup ettiler. Osmanlı, Selçuklu ise ikisini bir tuttu. Hem fenle hem de dine kuvvet verdi. Dinen de fenle de insanların bir rehberi, bir lideri olarak asırlarca vazifeyi ifa ettiler. Ha şimdi o devir tekrar dönüyor. Yani Tanzimat'tan sonra bir bedel ödendi Tanzimat'la beraber. Cumhuriyet'te bu bedel en son noktaya geldi. Hilafet kaldırıldı. Hilafetin kaldırılması en son noktadır. Fiziken de Cenab-ı Hak şartları onların lehine tecelli ettirdi. Şimdi Allah nurunu tamamlama adına zaman bir hattı müstakim üzere gitmiyor. Bir daire gibi döner. Her kemalin bir zevali vardır. Bu İslamiyet içinde böyledir. Ehli küfür içinde öyledir. Onların kemali zevale dönüyor şimdi. Bizim de bir ara kemalimiz vardı, zevale döndü. Bu zeval yok olma anlamına değildir. Yok olsa Cenab-ı Hakk'ın Mudil ismi tecelli etmez. Bak dikkat edin. O isim tecelli edecek, şeytan kıyamete kadar yaşayacak. İncelir, kopmaz. Hidayet de bitmez ve tükenmez. İncelir. Bu defa Hadi ismi tecelli etmez. Bu bir nöbet değişimi veya karşılıklı mukabele, mübadele tarzında oluyor. Kökten kalkması mümkün değildir. Bu da Allah'ın başka hikmetlerine memlidir. Dersimizin konusu o değil. Evet.
El cevap, dört kıyası fasit ile hasıl olan safsatanın zulmünden muhakeme-i zihniyeyi halas etmek.
Tamam.
Meleke-i feylesufhanenin takdiri tufeydaneye ettiği muğalatayı izah etmek.
Etmektir. Eğer fenle dini bir araya getirir, hakikat noktasında zülcelahayn edersek insanları, kafadaki bu işkiller ortadan kalkar. Bu memleketin mektebe de ihtiyacı var, medreseye de ihtiyacı var. Bu memleketin yani ikisinin birbirine mahreçlerine de ihtiyaç, girme çıkma da olacak. Sadece fen öğret, dine ihtiyaç yok diyemeyiz. Meslek olarak bir adam fenni seçebilir, öbürü de dini seçebilir, tefsiri seçebilir. Ama tefsiri seçen bir adam ölmeyecek kadar fenden haber olacak. Vazifesi değil ama en azından bir artı çarpım tablosunu bilecek fenni. Mesleğini fen olarak seçen bir adam da kendine terettüp eden dinle alakalı ef'ali mükellefin dediğimiz konuları bilecek. Namaz kılıyor, oruç tutuyor çünkü. Öbürü de büyüye çalışıyor. Müslüman ama değil mi? Gelirini, giderini, hesabını, kitabını, Avrupa'yla münasebetini ala merateyini soracaklar. Küllü men cahil olmak doğru değildir ama bu malumatların ışığı altında bir adam kendi mesleğinin arşına kadar çıkar. Çıkarken diğer meslekleri reddedemez, inkar eder, ona da ihtiyaç var çünkü. Kendi mesaisini buraya harcar. Mesela burada kimse tıp uzmanı değil. Ama baş ağrıyan bir adam doktora mı gidiyor? Yok, aspirin kullanıyor. O kadar tıbbı biliyor ki yetiyor. Daha ilerisine doktora gider. Her Müslüman alim değildir. Filozof değildir. Değil mi? Evliya değildir, asfiye değildir ama kendini ayakta tutacak kadar din malumatına sahip olması lazım. Ötesini feraiz ilmini gider müftüye sorar. Aynen böyle. Ama müftü bunu ihtisasını yapar. Bütün fenleri böyle kıyaslayacağız. İşte bunu kestiler. Birbirinden ayırdılar. Fen sadece fen öğrendi. Din sadece din öğrendi. Girişlere çıkışlara müsaade etmediklerinden dolayı husumet meydana geldi. Bir araya gelmiyor ki adam tanışsın. Ahlak bulasın. Malumat ondan buna bundan intikal etsin. Aynı dedeyle evladın torunun arasını açmak gibi. Dede bir yerde yaşıyor, huzur evinde. Ana baba da burada, çocuk da başka bir yerde, Kadıköy'de yaşıyor. Bir arada münasebet olmayınca örf, gelenek, bilgi, malumat, İslamiyet intikal etmiyor. Her bir ayrı bir millet gibi büyüyor. Bu asırlar içinde böyledir. Bu meslekler içinde böyledir. Evet.
Sual ne gibi?
Ne gibi?
El cevap. Vicdanın ziyası ulumu diniyedir.
Aha, insana bak diyor. Allah insanı tek kanatlı mı yaratmış? Sadece namaz kılmakla adamın karnı doyar mı? Oruç tutmakla bir adam zengin olur mu? Olmaz ya. Onlar ayrı ayrı şeyler. Karnın doyacak adam yemek yiyecek. Ruhun doyacak adam namaz kılacak. İki tane ayrı vücut var insanda. Biri maddi, biri manevi. Maddi olan vücudun gıdasından maneviyat istifade edemez. Maneviyatın gıdasından maddiyat istifade edemez. Araba mazotlu. Tamam, ben en süper benzin koyacağım. Gitmez, mümkün değil. Ya süper benzin. Kardeşim olmaz, mazot koyacaksın. Yani benzinli bir arabaya da mazot koyamaz. Aynen bunun gibi. Allah insanın vücudunda iki mide yaratmış. Bunun biri akıl midesi, diğeri kalp midesidir. İkisinin de rızıkları ayrıdır. Akıl ilimden istifade eder, kalp feyizden istifade eder. Onun için tekke ve zayiye ihtiyaçlar vardır. Onun için Osmanlı üç donanımla mektep, medrese ve tekke. Bakın, mektep, medrese ve tekke. Bir milleti ayakta tutan üç ana unsuru ekolleştirmiş. Bir adamda da füyüzat olacak, ilim olacak, kafi miktarda fen olacak. Çünkü ihtiyaç bunu icap ettirir. İhtisas ehli kadar olmaz. Ama herkes hayat standartlarını yaşaması adına bu içinden bir şeyler olacak. Ama bir milleti ayağa kaldıracak özellikle bir insanda toplanamayacağından dolayı bu kuvve-i kutsiye peygamberlerde var. Üstadımıza dikkat edin. Bütün nur camiasının fezlekesi onda özetlenmiştir, hulasadır. Üstadı açın, bu cemaatler oluşur işte. Cemaatleri sıkın, üstad damlar. Kimse üstadı bu noktada şahsen temsil edemez. Cem'an temsil ederiz. Cem'an. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün Müslümanları temsil eder. Bütün sahabeleri. Sen idaresine bakın. Bir, Allah'la münasebet olacak bir nokta. Vahiy. İki, kuvve-i kahire sahip olması lazım idarecinin. Dediğini yaptırabilecek. Süraka'ya gelme diyor. Gelirim. Gömüyor atın ayaklarını kuma. Bak, kuvve-i kahireye bak şimdi. Kalkıyor, yine gelme diyor. Gelirim. Ayaklarını gömüyor. Bu bir örnektir. Peygamber'e vermiş Cenab-ı Hak bunu. İki, üç, olay ve hadisattan mesajı alacak. Biz buna içtihat diyoruz. Bu olaylardan çözüm nedir? Ne yapılabilir? İçtihat kuvvesi, içtihat yeteneği olacak. Dört, maneviyat açısından hakim olacak. Kalplere hükmedecek kadar da ne olacak? Manevi gücü olacak. Bakın, bunun tamamını hiçbir sahabe ikmal edememiştir. Peki ne olmuş? Ekolleşmiş. Hele hele Osmanlı'da bu müesseseleşmiş. Vahiy noktayı nazarından peygamberlere mahsustur. Fakat bu üçünü yapma mecburiyetindedir bir idareci. Bir kuvve-i kahire sahibi olmayan idare edemez. Bunun Hazreti Hasan Efendimiz Hazreti Muaviye'ye devir teslim etmiştir. Ben de bu insanlar idare edip kuvve-i kahire yok. Bu senin hakkın demiştir. Hazreti Muaviye de sahabe, vahiy katibi. Neyi eksik diğer sahabelerden? Şia'nın dedikodusuyla, Alevilerin yanlış mantığıyla biz Hazreti Muaviye hakkında yanlış şeyler öğrendik. Hulefe-i Raşidinden sonra geliyor. Saltanata çevirme işi de hikmetlidir. Sahabeye bakarsak eksiktir. Ama teamüle, örfe, geleneğe, efendime söyleyeyim, zuhurattaki meselelere baktığımızda doğrusunu yapmıştır. Oralara yani girse uzun olur. Çünkü babadan oğula geçip geçmeme meselesinde dinin bir zorlaması, bir emri, bir yasağı yok ki. Hatırlayınız. Hazreti Ömer radıyallahu anh şehit olurken ne dedi sahabe-i kiram? Vasiyet et de oğlun Abdullah'ı yerine halife seçerim. Bu yasak olsa bir sahabe bunu teklif edebilir mi? bir elden bir kurban yeter dedi. Bak bak. Demiyor ki nasıl oluyor? Bize kadar seçim usulü gelen bir şeyi ben babadan oğula geç saltanata mı çevireceğim bunu? İtiraz etmiyor. İmam Ömer yapmıyor bunu. Fedakarlık zor olacağından dolayı aynı bedelleri ödememesi için bir elden bir kurban yeter demek bu yolun açık olduğunu alamettir. Değil mi arkadaşlar? Osmanlı yapmışsa şeriatı muhalefetinden dolayı değildir. Zamanın şartları icabı bunu icap ettirmiştir. Bunu Hazreti Muaviye radıyallahu anh düşünmüş ve doğrusunu yapmıştır. Allah ona müsaade etmiştir. Kimse aleyhine konuşamaz. Konuştuğumuz insan sahabedir, dikkat ederdi. Abdest alıp böyle konuşmak lazım arkadaşlar. Tabi sahabe bunlar. Hangisine tabi olursanız onunla
kurtuluşa erirsiniz.
Bunun için Hazreti Muaviye dahil mi? İhtiyadını öyle kullanmış. Evladına teslim etmiş. İnsan ümmetle itaat etmiştir. Demek ikincisi Kuvve-i Kahire sahip olacak. Zaten Hazreti Ali Efendimiz'le çatışma noktası da odur. Sen Hazreti Osman'ın katillerini bul, sonra benden beyat iste diyor. Daha sen Kuvve-i Kahire sahibi değilsin, katilleri bulamıyorsun. Nasıl millet sana beyat etsin? Birinci nokta bu. İkinci nokta, Müslümanlar gelişti ve büyüdü, Medine'den ibaret değil. Yani İslam devleti çok büyüdü. Oradan da bazı vekiller çağıralım. Onların da oyunu alalım ki senin emir-i mümininin herkes tarafından teyit edilsin. İkinci itirazı da buydu. Hazreti radıyallahu anh da önce bana beyat et, sonra katillerin hesabını sor dedi. Oradaki ihtilaf işi muharebeye kadar götürdü. Evet, mesele saltanat kavgasıydı. Üstad diyor. Hilafet kavgası. Sufi. Diğeri içtihat kavgasıdır. Saltanatta da demek ki Cenab-ı Hak ümmete onu layık gördü ki kılıç soyuyla gelen Hazreti Muaviye'yi isyan ettirmedi. O babadan ona geçerek bu işi büyüttü. İkincisi de o. Üçüncüsü, kalplerde gönüllerde hükmedecek kadar maneviyatının insanların alemine sirayet etmesidir. İşte bunu bir insan zor yapacağından dolayı bu Osmanlı'da müessese haline gelmiş. Kalplere gönüllere sirayeti dervişlere bırakmış ecdadımış. İtaat ruhu. Sultana itaat. Ben de onun askeriyim. O da benim müridim mesela. Abdülhamit Han. Onları geliştirmiş. Alimden Ziya Tekke ve Zaviyeleri köylere kadar sokmuş. İtaati öğretiyorlar. Padişahın hilafetinin kuvve-i kutsiyesini insanlara tebliğ ediyorlar. İlim, alimler de değil mi? Bilgi ve malumat açısından ümmet cahil kalmasın. Cehalet çok kötü bir şeydir. Onlar da itaat ruhunu ayakta tutuyorlar. Ullemre itaat farzdır demişler. Bir hasta kimi dinleyecek ullemir olarak? Hemen itaat etmesin. Cehennemeye gider. Kabire gider. Hastanın ullemri doktordur. Doktorun inancına, fikrine, ideolojisine bakılmaz. Sanat iti onun ullemridir. Bir muhakemede ullemir hakimdir. Hükmüne itibar edersiniz. Bir meslekte işin erbabı onun ullemridir. Bir idarede, evde ullemir babadır. Allah kimseyi başıboş bırakmıyor. Arkadaşlar, bu sebebe binaen bu üç nokta idarecilerin elinde olacak. Ha, buna gücü yetmeyen idareciler bunu müesseseler olarak gerçekleştirmişlerdi. Müesseseler bu işi yaparmış. Asker zahiri gücü temsil eder. İlim cehaletten kurtarır. Tasavvuf da manevi murakabeyi, itaati güçlendirir. Öyle, o şekilde ayakta dururlar. Osmanlı serpiştirmiştir her tarafa. Serpiştirmiştir. Evet.
Vicdanın ziyası ulûmu diniyedir. Aklın nuru fünunu medeniyedir.
Akıl da fenlerden istifade eder. Evet.
İkisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder.
Hakikat ikisinin bir araya gelmesiyle olur. Çünkü o onun açığını, bu onun açığını tamamlar. İkisi de Allah'ın sanatını, inceliyor. İkisi de Allah'ın sanatında, maddi ve manevi ilimde terakki, ihtisas sahibi oluyorlar. Kainatı kuran birbirine tezat değil ki fenden din çatışsın. Çatıştıranlar aradaki arızalı insanlardır. İki, ikisini birbirine düşürüp, değil mi? Kendi menfaatlerini takip edenlerdir. Ve bunların başında da dünyada süper güçler geldi. Bidayetinde Yahudiler başlamış. Şimdi bazı devletleri, milletleri kullanarak parlayıp parçalıyorlar insanları. Evet.
O iki cenah ile talebenin himmeti pervaz eder.
Evet.
İftirak ettikleri vakit birincisinde taassup.
Hangisinden? Sadece dini öğrettin. Mutaassıp bir nesil meydana gelir.
İkincisinde hile, şüphe, teveccüh.
Üniversiteyi bitirir. Boğaz Köprüsü'nün altına bomba koyma planları yapar. Eskiden cahilden korkulurdu. Şimdi bilenden korkuyorlar. Hiçbir cahil bu kadar tehlikeli değildir. Bak dikkat, hiçbir cahil. Ama fenle öğrendi mi mantığı, teknolojisi gelişiyor adam. Onun yaptığı fecaat veya diyelim şey, zarar bir cahilin yaptığıyla ölçülmez. Evet.
Bu taassubu körü körüne inanış olarak mı kabul edeceğim?
Evet.
Bazen bir şeye sımsıkı sarılma
o
şeklinde de...
O salabet ayrı. Körü körüne dediği, yani düşünmeden, düşünmeden, üstadımız buyuruyor, hanginizde zebi'yim? Hani soruyorlar onlar. Biz de cahiliz. Sizin gibi ehli ilmi taklit ederiz. Üstad, hayır diyor. Çok silik sözler ticarette geziyor. Kimse demez ayranı mekşi. Siz mehenge vurmadan almayınız. O zekayla olan bir iştir. Ayarı nasıl bileceğiz? Hanginize zebip, yani üzümü paylaşsam zekavetiyle bana hile edebilir. Bak alışverişler birbirinizi kandırıyorsunuz bir para için. Yani bilgi ve malumatın kalp ve gönüle girmesi için niye kafanızı çalıştırmıyorsunuz yani? Orada çalışan zeka burada niye duruyor? Demek isteseniz mahsurlu şeyleri aleminizden atabilirsiniz. Demek ki cehaletiniz özür değil diyor üstadım. Hatta benim sözümü dahi Seyda söylüyor diye tamamını kabul etmeyiniz. Benim sözlerim aklınızın elinde kalsın. Mizana vurunuz. Altın çıktıysa kalpte saklayınız. Bakır çıktıysa öyle diyor değil mi? Bir arkasına bedduayı takınız, bana reddediniz ve gönderiniz. Kendisinin sözlerini dahi süzgeçten geçirmelerini emreden üstadımız, başka konuşanların, başka insanların kanaat ve düşüncelerini düşünmeden, bir muhasebeleğinden geçirmeden kalpte saklamaya müsaade eder mi? Herkes ayranını tatlı diye satacaktır ama içiyorsun, mide fesadı, başını ağrıtıyor.
Üçüncü şart. Zülcenaheyn, Kürtlerin ve Türklerin mutemedi olan ekrat ülemasından veya istinas etmek için lisan-ı mahalliye aşina olanları müderris olarak intihab etmektir.
Zülcenaheyn demek, biliyorsunuz bizim insanda ilme karşı bir hürmet vardır. Büyüye karşı itibar vardır. Alim ulema da genellikle şarttan çıkmıştır. Felsefeciler garptan çıkmıştır. Mektep ehli garptan çıkmıştır. Medrese ilmi, tekki ilmi şarttan çıkmıştır. Mektep ilminden mezun olanlar, felsefeciler, evet bir saltanat kurmuşlar ama onlara uymak mecburi bir saltanat ve istifade etmek bir mecburiyet değildir halk için. Ama din, iman, fazilet, ibadet gibi meseleler tekke ve zaviye medresinin mahsulü olması hasebiyle herkesin buna ihtiyacı vardır. Bu ebedi hayatımızda tayin edecek bir meseledir. Diğeri meslek icabıdır, dünyada bazı işlere yarar. Ama bu, inanan her bir insanın omurgasıdır. Bu sebeple bu müesseselerde şartta olduğundan dolayı genellikle ekrat müderris olmuş, meşayih olmuştur. Bir de ehli beyt dediğimiz o nurani güruh şartta neşyunema bulduğundan dolayı ekrat içerisinde bu meselede çok ehli beyte mensup vasıflı insanlar vardır. Zülcenaheyn demesi hem Türklerin ve Kürtlerin mutemedi anlamına geliyor. Her Türk Kürtlerin mutemedi olamayabilir. Fende ileri gitmiştir. Ama din onların kanadında kaldığı için. Bakın, size bunun bir örneği de hala devam ediyor. Gidin Antalya'ya, gidin İzmir'e, gidin Muğla'ya. Ehl-i hizmet kardeşlerin çoğu ekraptır. Gidin bakın, orada da bir Ağrılı vakıf olmuş, orada hizmet ediyor. Camiye gidin. Cami, insanlara sorun, şartlıdır çoğu. Bu zenginden fakir gibi yani. Şuradan 100 tane adam çevirin, fakir fukara bir mahalleden, 60'ı namaz kılar. Gidin Kadıköy'de, Bağdatçı'da 100 adam çevirin zenginlerden, 3'ünü bulamazsınız. Evet, din mazlumların yanı. Onların malı gibi. Yanlış mı konuşuyorum yoksa? Aha. Aynen öyle de bak, aynı usul devam ediyor. Şark ayağı kaldıran din ve kalp dili usta boşuna demiyor. Ha Bediüzzaman Hazretleri Kürt. Elin ayağını öperiz ya. Biz de Türk'üz. Ne var yani? He? Netice Adem Baba'da bir araya gelmiyor muyuz arkadaşlar? Neyin kavgasını gidiyoruz biz? Kimlerin de Kürtlük Türk'lük? Ama bu gerçek ki medrese, evliya, asfiya ve ulema gibi vasıflı insanların şartta çıkması sanki o meslek onlara mahsus bir hal almış ve biz de ondan istifade ettiğimizden dolayı Kürtlerin uleması Zülcenaheyn. Yani Türkler de ona itibar eder. Diyor üstadımız. Madem öyle Zülcenaheyn'dir, şarka göndereceğiniz insanlar Kürtçeyi de bilsin ki lisanlarına aşina olsun, onlar ünsiyet peyda etsinler. Ünsiyeti yani muhabbeti, bir araya gelmeyi, ahbaplığı artırma adına lisan bilmeyen insanları oralara göndermeyin. Bu devlet cumhuriyetçiler bunu da yaptılar. Tuttular. Garplı bir adam öğretmeni şarka gönderdi. Bir kelime Kürtçe bilmiyor. Adamın bir yılı daha tanışmayla geçmiyor. Bak ilmi, mesai, zamanı israf ettiler. Hata yaptılar burada. Onun için bedeller ne diyoruz? Şarkı garbı şarka gönderdiler. Hesabını kitabını yapmadan. Allah Bediüzzaman'ı şakta. Orada o bölgede doğu dünyaya getirmiş. Davasını orada yayacak. Sen bu adamı hangi mantıkla, hangi zihniyetle Isparta'ya, Burdur'a sevk ediyorsun? Doğu Beyazıt'ta patates yetişiyor. Iğdır'da pamuk yetişiyor. Bir Ağrı tarafının güneyi, öbürü kuzeyi. Sen pamuğu kaldırıp doğru Doğu Beyazıt'a gönderiyorsun. Bari serasını oluştur. Pamuk orada ne yapsın? Ha, kökünü kesecek plan belli ama kaderin de bir planı var. Kader ne yaptı? Bediüzzaman'a orada insanlar temin etti. Onlar orada mahkum olsun, ölsün diye gönderdi ama kaderin planını engelleyemezler ki. Yani bir bitkiyi bir yerden başka bir yere dahi göndersek serasını oluşturuyoruz bakın. Ama Bediüzzaman'ı ne hak yere? Doğudan almış. Şimdi Allah o zatı doğuda o millete nasip etmişse burada bir plan var, kaderin bir planı var. Bunu batıya verdin mi sistemi bozuyorsun. Evet, Risale-i Nur mizanına baktığımız zaman tomografik bir nazarla bakıyoruz. Allah'ın muradını idrak ediyoruz. Zahir bizi fazla ilgilendirmiyor. Bak Üstad Hazretleri Rusya'da dinsiz kalamaz. Gönülüm Hristiyan da olamaz. Ben de gelip burada medresemi yapacağım demiş. Hangi gözle bakmış? Tomografik gözle bakmış. Ama Üstad'ın bu sözünden sonra krallık gitmiş, komünizm gelmiş. Rusya dünyaya hakim olmuş. Onlar zevahirdir. Onlar da geçecek. Siz hala fotoğraf makinesi gibi bakıyorsunuz üstadımız. Ben ilahi kader canibinden bakıyorum. Kader canibindeki yazıyı okuyorum. Yazıda da bu var. O yazı çıktı mı şimdi? Gördük mü? Şahit olduk mu? Kaç yıl sonra? Ha, işte bu üstada itibar edelim biz. Aynı üstad burada bazı müjdelerde bulunacak. Oku.
Dördüncüsü, ekradın istidatları ile istişare etmek.
Tabii her milletin kendine ait özellikleri vardır. Çocukla istişare edersen çocukça konuşacaksın. Çocuk ya taltiften alır veya tekdirden alır. Çocuk alim değil ki ona mevzu bahsedeceksin. İltifatla onu o işi yaptıracaksın. Biz de öyle bir milletiz ki iltifatla iş yaparız diyor. Bizim mizacımızı iyi düşün, iyi kontrol edin. Evet.
Onların sabavet ve besatetlerini nazara almaktır.
Sabiliğimiz var, basitliğimiz var. Basitlik demek, yani böyle alengirli işleri biz bilmeyiz. Net de düzgün ve temiz insanlar. Üstad öyle buyuruyor ya, saf, saf adam. Saf yaklaş. Evet.
Zira çok libas var, bir kamete güzel, başkasına çirkin görür.
Hocanın giydiği bir elbiseyi kadın giyse veya kadının giydiği bir elbiseyi bir hocaya giydi, ne kadar maskara olur. Adına palyanço diyorlar. Niye? Tipi değişiyor adam. İnsan özelliğini kaybediyor.
Eski ismiyle zoytap diyor.
Evet. Peki nedir? O halde her bir milletin bir kâmeti, kıymeti vardır. Bak aslan, aslanın giydiği elbise ayrıdır, tilkininki ayrıdır. İkisi de yakışmış. Allah Allah. Zebralara bakın, bir de ceylanlara bakın. Aynen böyle şey. O elbise bile insanın yapı ve fıtratı, tabına uygundur. Arkadaşlar, bak Osmanlı'da paşa açık bir adam göremezsiniz. Alttan, çocuğundan padişahına kadar. Osmanlı'da 400'ün üzerinde serpuş vardır. Hiçbirinin önde kepezi yoktur. 400 çeşit serpuş vardır. Alimin giydiği, cahilin giydiği, efendimizin tasavvuf ehlinin giydiği, askerlerin giydiği, hep bakın padişahın, sadrazam, hep ayrı ayrı serpuş. 400'den fazladır. Hiçbirinin önü alnı kapatmaz. Araplarda da öyledir. Onlar da buna uyarlar. Arapların giydiği o bez, ne diyorlar ona? Agel. Bak enseyi kapatır. Alınlara, alın secde mahallidir. Açık olacaktır. Alnı örten bir serpuş alemdir. Hristiyan alametidir. Giyilmesi küfürdür. Alnı örttüğünden dolayı. Dizilere bakıyorlar arkadaşlar. Geçen konuşuyorlar. Kanuni Sultan Süleyman'ı sarıksız, başı açık gösteriyor. Sakat yani. Bir dizi yapmışlar ama hakaretten başka bir şey değil. Bu milletten alay ediyorlar bunlar. Osmanlı'nın son dönemlerine bakın. Çekilmiş filmler var. Sokaktaki adamın bile başı kapalıdır. Hatta yatarken bile arakiye denen bir takke örter Osmanlı. Yatarken başı açık değildir. Baş açık gezmek hakarettir. Küçüklük alametidir. Zavallılıktır. Şeyde Arakiyeciler diye bir sokak vardır kapalı çarşıda. Kimse bilmez. Gece takkesi demektir. O cadde, o sokak sadece takke imal ediyor. Gece takkesi. Arakiyeciler. Evet. Bunlar bizim geleneklerimiz, örflerimiz. Mesela şehzadeler sakal bırakamazlar. Sakal bırakan şehzadenin kafası gider. Çünkü gözün var o makamdadır. Tabii. Kanuni Sultan Süleyman kestirmiş sakalını Şehzade Mustafa'ya. Bir kesmiş, bir daha bırakmış. Alın bunu demiş. Tabii. Şehzade kendine o nimet nasip olduktan sonra sakal bırakır. Sakalsız da olmaz. İki padişah hariç. Bunun biri Yavuz'dur, diğeri de Sultan Vahdettin'dir. Bunun dışında bütün padişahlar sakallıdır, matruş değildir. Genç Osman çocuk olduğundan da çocukları katma. Sebebi, ben bu sakalı kimseye tutturmam demektir. Kimsenin gücü yetmez. Sakal ele vermek derler ya. İkisinde özellik yoksa başka sebebi yoktur. Biri İttihad-ı İslam için. Diğer Osmanlı'nın son döneminde yıkılma aşamasında kendi şahsında o asaleti göstermek istemiş adam. Evet.
Yani kendimi mi kimseye tutturmam?
Yok, milletimi. Bir adam iki şahsiyeti vardır. Bir şahsi şahsiyeti, bir de makamdan gelen şahsiyeti vardır. Şahsi şahsiyet önemli değildir. Makamın şahsiyeti daha önemlidir. O ümmeti temsil. Çünkü halifedir. Onun sakalı tutuldu mu, ümmetin sakalı tutulur. Mesela, bak buralara girdik, bunları da basitçe bilin. Bir adam padişah olsa, tamam mı? Evlat ona baba diyemez. Gider babalık, daha yüksek bir makama çıktı. Efendi, padişah hazretleri, efendim tabirini kullanır. hanımı bile beyim diyemez, sultanımdır. Böyle Osmanlı her şeye bir kaide kural getirmiş. Bir babanın evladı padişah olsa oğlum diyemez, sultanım deme mecburiyetindedir. Ümmetin makamını işgal eden bir mevki babalıktan üstündür. Bu sebepten dolayı Şeyh Edebalı kendini ziyarete gelen Osmancık, daha Osman Bey olmadan elini öptürür, duasını yaparmış.
Çocukların talimi ya cebr ile ya hevesatlarını okşamak ile olur.
Hep cebir yapmayın, biraz da hevesatımızı okşayın. Belki oradan alırız diyor üstadımız. Başbakan hevesatlarını çocuk okşuyor. Olarak şimdi o da zulmettir, şimdi başbakan okşuyor. Mizaç yerini buluyor yani. Evet.
Bu normal çocuklar için de mi?
Aynen öyle. Tabii. Evet. Tabii. Çocuğa ne tehdit edeceksin? Evet. İki taraf gidecek yani. Evet.
Beşinci şart. Taksimül amal kaidesini bir tamamıha tatbik etmek. Ta şubeler birbirine medhal ve mahreç olmakla beraber her bir şubede mütehassıs çıkabilsin.
Tabii. Bir kere karıştırmayın birbirini. Evet, her ilmin bir mütehassısı, her ilmin bir, eğitimi olsun. Ancak bunların da ortak faydası olsun. Onu şeyde anlatacak. Medrese-i Zehra projesinde anlatacak üstad. Bu ne demektir yani? Tekkeler olsun, mektepler olsun, medreseler olsun. Ama ortada bir salon koyun ki bunlar birbirlerine girip çıkarken temas etsinler. Ahlaklar, huylar bulaşıcıdır. İyisi de kötüsü de. İnsanları ayırdınız mı? Lisanlar bile değişir. Tebelbül akvam. Okuyun. Babiller. Hayat boyunca zalim hükümdarların tasarrufu altında kaleler yapmışlar. Öyle birbirinden uzak yaşamışlar ki ayrı ayrı lisanlar öğrenmişler. Lisanlarını kaybetmişler. İşte bitip de bir araya geldiklerinde birbirlerini anlaşamamışlar. İnsanlar bir arada olduğu zaman huylar, ahlaklar, faziletler, neyse iyisi de kötüsü de bulaşır. Biz ne yaptık? Ayırdık. Askerlik yaptım Kars'ta. Bir köylüye selam vermek, köylünün evine gitmek, bir şey almak, bir şey vermek yasak. Ben iki köye bakıyorum. Bir karakolun komutanıydık köye. Bunları hep çiğnedik biz. Çünkü yanlış. Köyden bir takım kurdurdum, askerden bir takım maç yaptırdım. Koca bir saha yaptırdım karakolun önüne. Ya arkadaşlar, köyde bir imam vardır, İslam'ı biliyordu, Arapçası mükemmel. Gece getirtiyordum iki nöbetçiyle, Arap işareti yazdığından okuyup geri köye bıraktırıyordum adamı. Köylü, hoş geldin komutanına, hoş geldin diye yumurta getirmiş, tavuk getirmiş, yoğurt getirmiş. Bizden ötürü almamışlar, reddetmişler. Niye yasak var diye. Sen nasıl muhabbet edeceksin? Nasıl kaynaşacaksın bu insanlar? Hediye getiriyor bu adam ya. Daha neler yaptı? Komutanım dediler. Bak seninle neyi muhabbet ediyoruz? Sizin koçlarınız var. Size et lazım. Bize de damızlık hayvan lazım. Bizim de koyunla. De işte ben bunları. Nasıl? Bir koça iki tane koyun. Verin. Bir sürü oldu. Yani bir işgal iflahını sökerlerdi ben. Şimdi iş geçti anlatıyorum. Komutanım bir koça iki koyun, beş tavuk. Ne tutturmuşsak? Ya. Karakolun faydasına. Düz geçip köyü söylüyor. Muhtarlığı yaşıyor herhalde.
Kaç sene önce?
82.
Altıncı şart. Bir mahreç bulmak. Ha. Ve müdaimlerin tefeyyüzünü temin etmek, hem de mekatib-i aliye-i resmiye müsavi tutmak ve imtihanları onların imtihanları gibi müntiç kılmak, akim bırakmamaktır.
Şimdi mahreç, mezun oldu, ne yapacak bu adamlar? Gidip köyde dilencilik yapacaklar. Yani rica minnet bir köye imam duracaklar. Maaş yok. Köylüne verse onu yiyecekler. Öğretmen mezun devlet tayin ediyor, maaşını veriyor. Arkası sağlam. Sırtı pek. Medrese mezunlarının mehracı yok. Çıksa iş bulamıyor. Bu meselesi ayakta kalır mı? Bari adamlar çıksın, öğretmenler bunlara bir maaş verin. Bir milli eğitim gibi düşünün medrese. Çünkü insanların dine de ihtiyacı var. Köylünün insafına bırakmayın. Bir Laz, Ofluk Hoca bir yere imam durmuş. 3 aydır imam, peynir ekmek bir bağırsakları kurumuş adam. Kimse de ilgilenmiyor. Garip bir köy değil mi? Fakir bir köy. Canı sıkılmış ya, biz imam durduk böyle, imamlar hani itaat görür, hürmet görür. Bu nedir böyle? Bizim selam yok. Ne yiyip ne içtiğimizi soran yok. Neyse bir gün vaaz ederken demiş ki bir cemaate, hocam İsa Aleyhisselam hakkında ne biliyorsun? Ha onu demiş, Yahudiler çarmıha geldiğini zannederler. Allah sevdiği kulu çarmıha geldirir mi? Onu aldı huzura, semadadır, haydır, dilidir, canlıdır. Demiş cemaate, hocam haydır, dilidir desin, ne yer ne içer? Onu Allah'tan kut, o Allah'ın misafiri, Allah onu yedirir, siz beni düşünmüyorsunuz. Onu mu düşünüyorsunuz diye. Vermiş veriştim artık, canlatak demiş. Şurada 3 hadisi misafir, beni sormuyorsunuz, Allah'ın misafiri merak ediyorsunuz, ne yer ne içer diye. Onlar da ne yiyip yiyecek? Bu adamları mezun ettin ama bir yere gönderdin. Zaten bir maaş ver. Maaşa ki millet de evladını göndersin. Niye? Çıktığında bir adam oluyor diye. Adam oluyor ama millet maaşlısına adam diyor. Adamın tarifi de değişti bizde yani. İyi adam. Neyi var diyor adam. Yani kaliteli adam deyince neyi var diyor. Ya çöpçü de kaliteli olur. İyi adamın tarifi makam sahibi, servet sahibi değil ki.
Evet. 7. şart. Darül Muallimini muvakkaten şu Darül Fünun dairesinde merkez kılmak, mezcetmektir. Hı hı. Ta ki intizam ve tefeyyüz ondan buna geçsin ve fazilet ve diyanet bundan ona geçsin.
Allah Allah.
Tebadül ile her biri ötekine bir kanat verip zülcenaheyn olsun.
Ta ki yani bir merkezden bunları sevip idare etmek. Milli eğitimin içerisinde düşünmek ve milli eğitimi bunların içerisine katmak. Bunları ayrı ayrı sistemli olarak düşünmeyin. Ta ki birbirlerine tefeyyüzleri geçsin. İmam Hatip okullarında bu bir derece var. Ne kadar yani arızalı çıkarsa çıkın, bildiyse mezunu kadar mahsurlu çıkmıyor işte. Niye? Kulak dolması bile kifayet ediyor. Çevre, Allah'ın ismi, iş yapar. Hiç beğenmese bile, beğenmeden giriyorlar, babasının anasının zoruyla. Bak ne insanlar çıkıyor. En güzel, en basitinden yani çok kadük olmakla beraber vatanını seviyor, milletini seviyor. Bozulan da dinsiz olmuyor canım, günaha giriyor yani. Ama mekteplerden çıkanlara bir bakın. Allah.